Zucker.
Her şeyi mevsimde. Burada bir tane portakal. Dr.
Jacob, the high
school. Tüm sporların neredeyse yüzü.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda.
İlginç bir hikayemiz var aslında.
Sohbet Sokağı, başkent Ankara'nın en güzel sokaklarından birisi. Evet, bir sokak programı yapıyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Didem Güneri ve Özlem Öztaş birlikte hazırlıyorlar programı. Tolga Kökten de çalışıyoruz bugün Hoş Sohbet Sokağı'nda. Ve ben Yasemin Pamukçu. Birlikte olacağız yaklaşık bir saat boyunca. Çift 090-312-463-34-17 telefon numaramız. WhatsApp'taki yerimiz çift 090-533-940-0737. Instagram'dan mesaj atmak isterseniz Hoş Sohbet Sokağı adresimiz ve bizi www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden olduğu gibi eğer cep telefonunuzu TRT Dinle mobil uygulamanız varsa kolaylıkla dinleyebilirsiniz. Televizyon karşısındaysanız uydu kanalları veya kablo TV hiç fark etmez. Kumandanızın radyo seçeneklerine gelin, oradan TRT TSR'yi bulacaksınız. Dijitürk'te ise 423 nokta atışı yapıyorum adresimiz.
Güne kahveyle başladım, ağzım kuru, zihnim açık, beyaz camda görüntüler, hepsi o kadar dürüst ki. Hayatımdan çok memnunum, aşk bitti, aşk aptallıktı. Bir de sigarayı bıraksam kimse tutamaz beni artık. Küçük şeyler sevindirir ruhumu. Hayal bile edemezdim ben bunu.
Sevgili dinleyenlerimiz, bugün Dünya Mutluluk Günü. Dünya Mutluluk Günü Birleşmiş Milletler tarafından 2012 yılında kabul edilip ve her yıl 20 Mart'ta kutlanmakta. İnsanların mutluluğunu ve refahını artırmaya yönelik farkındalık yaratmak ve dünya genelinde daha mutlu bir toplum oluşturmak için çaba gösterilmesine katkı sağlamak amacıyla kutlanıyor bugün. Peki biz acaba bireysel olarak mutluluk düzeyini artırmak için neler yapabiliriz ya da mutluluk nedir diyerek başlayalım. Konuklarımız Profesör Doktor Lale Gönenir Erbay, psikiyatri uzmanı ve Atilla Şankon yanı başımızda, yazar Atilla Şankon son kitabıyla yanı başımızda, hem de programımızın bir bölümünde inceleyeceğiz biz bu kitabı her anlamda. Hepimizin yarasında kitabı daha yepyeni çıktı değil mi
Atilla? Evet, mürekkep kokusu üstünde
evet,
bir kitap.
Evet ve benim elimde, ben çok şanslı biriyim. Mutluyum Lale Hocam.
Ne kadar güzel.
Bundan daha güzel bir mutluluk olamaz
değil
benim
mi?
için.
Ne kadar güzel, bu mutlu anlardan ibaret zaten hayatımız evet. Aslında çok sürdürülebilir bir şey değil sürekli mutlu olmak.
Evet.
Ama böyle küçük anlar, küçük mutluluklar, evet. Onları biriktirdiğimiz zaman hayat daha kıymetli oluyor zaten.
Evet, bir kitabım daha oldu bugün. İki kitabım oldu. Atilla Bey bana bir kitap daha armağan etti. Hangi kitaptı, Marquez'in?
Evet, Marquez'in. Aha. Önceki programda birlikte konuşmuştuk. Ölümünden sonra yayımlanan Ağustos'ta
evet.
Buluşuruz
evet.
Kitabı.
Benim de gözüm o kitaptaydı ama benim önüme geldi. Demek ki çok istemişim ki.
Aynen.
Peki
öyle.
Mutluluk nedir diye başlayalım sohbetimize.
O kadar göreceli bir kavram ki aslında hepimiz böyle günümüzde mutluluk peşinde koşuyoruz. Artık sosyal medyada da, günlük hayatta da öyle bir bombardıman var ki çok mutlu olmalıyız, sürekli mutlu olmalıyız gibi bir his. Bu artık insanları yetersizliğe de itiyor. Acaba herkes çok mutlu, ben mi mutsuzum gibi bir duygu da yaratıyor kişilerde. Yani doğru. Sürekli bir mutluluk hali yok tabii ki. Evet. Mutluluk sürekli elde edilen ya da peşinden koşulan bir şey değil aslında. Sürekli peşinden koşulması gereken bir şey değil. Aslında biz yaşarken, hayata devam ederken bize eşlik eden bir hal aslında mutluluk. Ya da bir yan ürün. Yani eylemlerimizi gerçekleştirirken, amaçlarımız doğrultusunda hareket ederken ortaya çıkan bir yan ürün aslında. Onları biraz yakalamak, farkında olmak önemli. Sürekli biz çok anda var olamadığımız için ya geçmişte ya geleceğin kaygılarıyla mücadele ederken çok andaki mutlulukları çok kaçırabiliyoruz. Küçük şeyleri çok kaçırabiliyoruz. O da aslında biraz sıkıntı yaratıyor. Hepimizin başına gelmiştir mesela. İşte eski resimlere bakarken ya ne kadar mutluymuşum deriz mesela. Acaba mutluluk yaşarken hissedilen bir şey değil de
bir de fotoğraflarda hep mutluyuz zaten.
Evet öyle.
Yani değil mi? Hani acaba mutlu muydu?
Acaba
o gün sabah uyandığında ne yaşamıştın?
Öyle mi hatırlıyoruz?
O ana gelene kadar değil mi?
Doğru doğru. Acaba mutluluk hani şu an değil de geçmişte böyle hatırladığımız bir şey mi? Orhan Pamuk'un Masumiyet Müzesi romanı da öyle başlar ya, hayatımın en mutlu günüymüş bilmiyordum diye
evet.
Başlar mesela. Acaba geçmişte olan bir şey mi? Hayır, neden? Çünkü biz o an yaşarken o mutluluğu çok hissedemiyoruz aslında. Çok fazla kaygılardan. Anda var olmayı çok beceremiyoruz. Onu becerebilsek, yani anda var olabilirsek.
Çok zor bir şey bence.
Çok zor değil bir mi? Şey. Biraz böyle o beynimizin o kasını biraz böyle yönetmek, geliştirmek
Atilla Bey,
gerekiyor.
Mesela sizin gibi böyle gerçekten derinlik bir insana da ben anda var olabileceğini çok düşünemiyorum. Siz nasılsınızdır bu konuda, mutluluk konusunda?
Yani şimdi üstümde yazar gömleğim varsa doğru.
Değil mi?
Ama hani mimar gömleğim varsa başka bir yapı. Bunların hepsinden sıyrılmış bir yalın Atilla varsa daha başka. Onun yanıtı da değişebilir.
Nasıl mesela?
Yazar olarak tabii gelgitlerim daha çok. Ve böyle olması gerekiyor bence. Yani o zaman daha anı da yaşıyorum bir yandan, çok geçmişe uzanabiliyorum, geleceğe gidebiliyorum. Yani zaman yok, mekan yok. Daha oynak, daha kıpır kıpır. Yorucu aslında ama yani işin yazarı olarak en keyifli yanı bu.
Evet.
Mimar olarak tabii daha çok anda yaşama şansım hep oldu çalıştığım sürece. Mimar olarak çalıştığım sürece.
Sizin mutluluğunuz nedir mesela? Siz mutluluğunuz nelere bağlarsınız?
Önce sağlık diyebilirim hemen. Yani sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor çünkü. Sonra da çok ufak şeylerle mutlu olmayı biliyorum. Yani o çocuksu yanımı hiç kaybetmedim. Yüreğimin yarıdan fazlası hala o Peter Pan'dan ötürü
Peter
bence
Pan.
İşte çocuk gibi. Çocukluk da güzel bir şey. Yani çocukluk, bir yetişkinlere göre çocuklar daha mutlular. Onların dertleri, tasaları görece daha az. Çünkü bütün sorunları ebeveynleri tarafından zaten çözülüyor. Yani bir yetişkin olarak artık öyle bir şansım yok. Kendi sorunumu da kendim çözmek zorunda kaldığım anlar var ama yani o küçük mutlulukları hiç kaybetmediğimi düşünüyorum.
Çok güzel.
Bir de tabii edebiyat ve kitap, işte yani benim en büyük mutluluğum o. Bir kitap evine gittiğim an ben bütün dertlerimden, tasalarımdan
başka bir
sıyrılıyorum. Bambaşka bir dünyaya geçiş yapabiliyorum. Yani bana bahşedilmiş en güzel şeyin de olduğunu düşünüyorum hayatta.
Evet. Peki Lale Hocam, mutluluğumuzu somut şeylere mi bağlamalıyız? Yani işte bizim bir hayalimiz de bizi mutlu edebilmeli mi örneğin? Ulaşamadığımız bir şey de bizi mutlu edebilmeli mi?
Hayal derken aslında amaçları herhalde.
Evet, düşlerimiz, evet, yani hedeflerimiz,
hedef amaçlarımız. Evet. Zaten hayatı anlamlı hale getiren şey
onlar
o,
değil mi?
Tabii. Yani mutluluk konusunda bizim en önemli yanılgımız mutluluğu hazla karıştırmamız. Haz çok kısa süreli bir şey. Bir şeyi elde ettiğimizde yaşarız ve biter. Evet. O. Mesela çok güzel bir yemek yediğinizde haz alırsınız. Ama onun biteceğini biliriz. O sonsuza kadar sürmez. Ya da bir başarı elde ettiğinizde o anlık bir haz vardır tabii ki. Ama mutluluk daha farklı bir şey. Yani daha kalıcı olması gereken bir şey. Çünkü haz elde ettiğinizde bu biter. Bu süregen bir şey değildir. Devam ettirilebilir bir şey değildir. Mutluluk biraz daha hayatın anlamını bulmakla ilgili. İşte sizin dediğiniz gibi hayallerinizin olması, amaçlarınızın, değerlerinizin olması ve bu konuda eyleme geçmek. Eyleme geçmezsek de mutsuz oluyoruz. Çünkü mesela İşte Atilla hocamın dediği gibi kitap sevgim var ama kitap okuyamıyorum, onu yapamıyorum, erteliyorum sürekli. O bir mutsuzluk veriyor çünkü tabii, zevk aldığımız şeyler olursunuz. Konusunda eyleme geçmiyoruz. Amaçlarımız ve değerlerimiz doğrultusunda hayallerimizin olması, hedeflerimizin olması bizi hayatta her türlü sıkıntıya katlanmamıza neden olan şeyler aslında. Çünkü hayatta ızdırap da var, acı da var, hayal kırıklığı da var, sevinç, mutluluk, neşe de var. Ama tabii ki sadece bunlardan ibaret değil hayat. O yüzden acı ve zor zamanlarımıza katlanabilmemiz için işte amaçlar, hayaller, böyle hedefler olursa eğer ve bu konuda da harekete geçersek bu bizi daha sağlıklı ve güçlü kılıyor. Daha anlamlı bir hayat elde etmemize neden oluyor. İşte mutluluk esas burada aslında galiba. Biraz orada sosyal ilişkilere de odaklanmak gerekiyor. Mutlulukla ilgili bir çalışma yapılmış. Biraz ondan bahsetmek isterim. Ben de araştırırken 20 Mart böyle Dünya Mutluluk Günü ile ilgili 2012'den beri Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiş bir gün aslında mutluluk hakkında farkındalığı arttırmayı hedefliyor ama tabii günümüz şartlarında neden böyle bir güne ihtiyaç duyuldu? Biraz artık insanlar daha mutsuz diye ihtiyaç duyuldu muhtemelen. Harvard'ın yaptığı çok uzun süreli bir çalışma var. 75 yıllık bir çalışma ve ileriye dönük bir çalışma. 1938 yılında başlıyor. 724 tane erkek katılımcı denek alıyorlar. Birinci grup işte Harvard'da okuyan öğrencilerden oluşuyor. İkinci grup gecekondu mahallesi, çok kötü şartlarda oluşan deneklerden oluşuyor. Bunları 75 yıl boyunca izliyorlar. Bu çok zor bir olay. Yani bizim akademik çalışmalarımızda çok zordur.
Bunların arası fire veren de vardır.
Tabii ki fire veren ve dördüncü nesil araştırmacılar devam ettiriyor bunu. Yani araştırmacılar da ölüyor, devralan araştırmacılar var. Sonunda tabii ki bu kişilerin içinde polis olan var, duvar boyacısı olan var, doktor olan var, fabrika sahibi olan var, alkol bağımlısı olan var bu 75 yıl içerisinde ya da işte şizofreni tanısı olan var vesaire vesaire. Sonuçta ama bakılıyor sonunda bu insanların hayatlarını incelediğimizde mutlu olan kişiler kimler diye.
Evet.
Bütün değişkenler incelendiğinde sosyal ilişkileri ve sosyal bağları iyi olan kişilerin mutlu olduğu görülüyor. Aslında bizi en mutlu eden şey bu hayatta. Sosyal ilişkiler, sosyal bağlar, aile
çünkü
ilişkileri,
insanın acısını insan alır diye de bir söz var. Yani paylaştıkça herhalde acılarımızı da biraz azaltıyoruz.
Kesinlikle. Kesinlikle. Sosyal bağlar ve iyi ilişkiler kurabilmek bizi aslında mutlu ediyor. Ve fiziksel sağlığımızı da etkiliyor. Daha uzun yaşadıkları görüyoruz.
Tam da onu soracaktım. Hani mutsuzluk noktasında beden ve ruh sağlığımız nasıl etkileniyor?
Çok birbiriyle o kadar ilintili ki. Sadece hani lafta kalan bir söylem değil, bilimsel olarak da çeşitli makalelerde gösterilen işte düşük böyle duygu durum düzeyi, üzüntülü olmak vücudumuzda bizim bağışıklık hücrelerimizin sayısını düşürüyor. Ve her türlü hastalığa daha açık hale geliyoruz biz. Bu bilimsel olarak da kanıtlanmış bir şey. Dolayısıyla stres ve mutsuzlukla beraber her türlü hastalık da daha kolay ortaya çıkmış oluyor bedenimizde. Yani beden sağlığıyla ruh sağlığı bir bütün zaten. Bedenimizde bir sıkıntı olduğunda elbette ki ruh sağlığımız etkileniyor. Az önce söylediğiniz gibi çok önemli sağlık. Ama ruh sağlığımız bozulduğunda, mutsuz olduğumuzda beden sağlığımız etkileniyor. Bir sürü hastalığa daha açık hale geliyoruz.
Mutsuzluğa bağlı depresyonda da artış var mı o zaman hocam? Sizin danışanlarınız, hastalarınız?
Kesinlikle. Zaten Dünya Sağlık Örgütü'nün son verileri şu an toplumda depresyon oranının %38'e çıktığını gösterdi. Bu çok ciddi bir oran. Çok ciddi bir oran. Yani eskiden %10-15'lerdeyken şu an %38 olarak telaffuz ediliyor.
Peki bir siz psikiyatristsiniz ve ilaç kullanıyorsunuz tedavilerinizde. Bir ilaç mutluluğu vermeye yeter mi?
Şimdi bizim aslında baktığımızda mutlulukla ilgili hormonlar beyinde kimyasal karşılıkları, bunların iz düşümleri, işte serotonin, endorfin, oksitosin bağlanmayla ilgili mesela sarıldığımızda artan bir hormon oksitosin, iyi hissettiren. Bir sürü bunun gibi kimyasal madde var beyinde. Bunlar sebep mi sonuç mu? Yani bunların eksikliği mi mutsuzluğa, depresyona neden oluyor, yoksa depresyon mu bunların azalmasına neden oluyor? Bu tabii orada bir muamma. Ama şöyle bir şey var. Bunları dışarıdan aldığımızda peki hani ilaçla mutlu olacak mıyız? Evet, depresyon düzeyindeyse, yani hastalık düzeyindeyse, evet, eksiği yerine koyuyoruz ve tedavi ediyoruz. Ama sadece mutsuzluk için, yani haz almak için ya da mutlu olmak için diyeyim ben. Hani klinik anlamda bir hastalık tanısı yok ama sadece mutlu olmak için bu maddeler dışarıdan alındığında çok kısa süreli bir haz veriyor. Etkileri geçiyor ve bir sonraki etkiyi elde etmek için daha yüksek dozda alınmaları gerekiyor. Tolerans dediğimiz şey. Ve dolayısıyla işte bağımlılıklar oluşuyor. Madde bağımlılıkları.
Kötü bir şey midir? Bir depresyon ilacına bağımlı olmak.
Ha, depresyon ilaçları bağımlılık yapmaz. Ha, hani oradaki ayrımı ben biraz daha vurgulayayım. Çünkü orada bir eksiklik var. Onu yerine koyuyoruz. Tedavi etmemiz gerekiyor. Ve depresyon ilaçları bağımlılık yapmaz. Onu yerine koyuyoruz. Ama günlük hayatımızda mutlu olmak için, o iyi hissetme halini elde etmek için aldığımız ilaçlar, alkol de bu etkiyi yapabiliyor işte, ya da başka maddeler de bu etkiyi yapabiliyor. Beyinde dopamini arttırabiliyor, işte serotonini veya işte endorfini arttıran kısa süreli maddeler, ilaç dışındaki,
ilaç dışındaki
maddeler, bunlar bağımlılık yapıyor. Yani dışarıdan alarak bunlarla mutlu olmamız çok riskli.
Peki o zaman o minnacık kapların içerisinde tamamen bizi destekleyecek olan hormonlar mı var? Mutluluğumuzu destekleyecek ne var onun
hormonun
içerisinde?
Hormonun kendisi yok ama mesela serotonin geri alım inhibitörü var. Çünkü beyinde serotonin geri alımını engellediğimizde, inhibe ettiğimizde serotonini arttırmış oluyoruz. Yani dolaylı olarak serotonini arttıran ilaçlar bunlar. Direkt dışarıdan serotonin vermiş olmuyoruz mesela bir depresyon ilacında ya da noradrenalin içeren bir ilaçta. Noradrenalin hücre içine alımını engelleyerek noradrenalini arttırmış, etkinliğini arttırmış oluyoruz. Biz direkt maddeyi vermiyoruz. İşte o tür maddeleri dışarıdan aldığımızda o zaman o sıkıntı yapıyor. Yoksa bizim ilaçlarımız herhangi bir bağımlılık ya da sıkıntıya yol açmıyor.
Mesela %38 dediniz toplumun. Dolayısıyla yani bu ilaçları kullanan çok kişi var. Ve devamlı, düzenli olarak kullanıldığı için bazen doz artışına da gidilebiliyor mu bunda, onu bilmiyorum ama nerede, böbrekte mi çözülür, karaciğerde nasıl olur?
Etken yani, maddeye göre değişiyor. Karaciğerde elimine olanlar var, böbrekten atılanlar var. Bu tabii ki hastaya göre değişiyor. İşte böbrek rahatsızlığı varsa karaciğerden atılanı tercih etmemiz gerekiyor. Karaciğerde bir yetmezlik varsa böbrekten atılanı tercih etmemiz gerekiyor. Tamam. Ama genelde güvenli ilaçlar
onu
bunlar.
Diyeceğim. Ya, uzun yıllar kullanıldığı için hani herhangi bir hastalığa sonrasında sebep olabilir mi diye.
Değil. Doktor takibinde olduğu sürece bunlar genelde güvenli ilaçlar. Yani terapötik aralık dediğimiz güvenlik dozu çok yüksek, o aralığı çok yüksek olan ilaçlar herhangi bir sıkıntıya yol açmıyor. Doktor kontrolünde güvenle ihtiyacı olan ya da bir hastalık, işte depresyon tanısı olan kişiler mutlaka kullanması gerekiyor.
Evet. Kimi zaman da hani öyle bir oluyor ki hayat, hani çevresel faktörler çok da uygun olmuyor ama siz yine de mutlu olmak zorundasınız bir şekilde ayakta kalabilmek için. Bu dengeyi nasıl kurmak gerekiyor sizce Lale Hocam?
Orada evet, çevresel faktörler çok önemli.
Madde koşullarınız uygun olmayabiliyor. Yaşam koşullarınız çok zor oluyor. İşte bir kadın yalnız başına çocuk bakıyor. Bir taraftan çalışıyor. Doğru düzgün bir evde yaşayamıyor. Geliri düzenli değil. Yani bunun içinde mutluluğu nasıl bulacak bu insan?
Yaşam şartları çok etkili zaten ruh halimizde. Mesela hep diyoruz ya, para mutluluk getirmez. Evet, para mutluluk getirmiyor ama parasızlık mutsuzluk getiriyor. Ekonomik zorluklar mutsuzluk getiriyor. Bu doğru. Veya yaşam zorlukları mutsuzluk getiriyor. Burada buna hani çok güzel bir deyiş vardır. Yaşamak için bir nedeni olan herkes her türlü nasıla katlanır diye. Yani yaşamak için bir nedenimiz varsa, bir amacımız varsa, o zaman bir sürü zorluğa katlanabiliyoruz. Viktor Frankl'ın bir kitabı var. Hayatın Anlam Arayışı diye. Viktor Frankl Alman bir psikiyatrist ama Yahudi kökenli ve İkinci Dünya Savaşı zamanında Nazi kampında esir düşüyor. Toplama kampında kalıyor. Psikiyatr kendisi. Ve orada çok insanlık onurunu bile kaybettiği durumlara maruz kalıyor. İşte çırılçıplak kalıyor, tazyikli sulara maruz kalıyor. Çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. İşkence nasıl geliyor, hayatta kaldığını ve nasıl işte dayanabildiğini anlatıyor. Ve oradan varoluşçu terapi doğuyor zaten. Orada diyor ki hayatın anlamını bulduğunuzda yaşamak için bir nedeniniz, bunlara katlanmak için bir nedeniniz oluyor. Hı-hı. Nedir bu?
Onun neymiş?
Her türlü zorluğun içerisinde, hı-hı, ızdırapta bile bir anlam bulmaktan bahsediyor orada. Hı-hı. Bunu yaşamamın bir nedeni var ve daha sonra ben işte birilerine faydalı olacağım. Çünkü oradaki, hı-hı, tavrınızı elinizden alamıyorlar. İnsan olma tavrınızı elinizden alamadıkları tek şey o diyor. Hı-hı. Her türlü onurunuzu, insanlık onurunuzu elinizden alıyorlar, hı-hı, ama seçim yapma hakkınızı elinizden alamıyorlar. Nasıl bir insan olacağınızı. Onlara mı benzeyeceksiniz, canavarlaşacak mısınız? Hı-hı. Yoksa yanınızda düşenin elinden tutup kaldıracak mısınız? Hı-hı. Bu hakkımızı elimizden alamadıkları için biz işte dayanabildik o zorluklara. Hayatımızın anlamını orada bulduk. Birbirimize destek, hı-hı, olmakta, hı-hı, yanımızdakini düşeni elinden tutup kaldırmakta. Hani bir tekmede biz atmamakta bulduk, hı-hı, diyor. Ve oradan işte varoluşçu terapiyi oradan çıkarmış. O yaşadığı zorluklar tabii ki günümüz belki zorluklarıyla hiç kıyaslanabilecek zorluklar değil ama, hı-hı, biz de şimdi farklı zorluklar yaşıyoruz. İşte ekonomik sıkıntılar vesaire vesaire, afetler yaşadık, depremler
yani
yaşadık.
Tüm bunların içinde Atilla Bey, yani katılır mısınız bilmiyorum ama umudu diri tutmak çok zor geliyor bana.
Zor ama yaşam da bize bir kereliğine verilmiş bir armağan. Yani şimdi hayatın böyle bir dönemine denk geldik diye her şeyi de cevahir karartmamak gerektiğini düşünüyorum yine de. Yani az önce sizin sorduğunuz soruya yanıt da olabilir. O koşullar içinde, çok zor koşullar içinde yaşayan, mücadele eden bir kadın bence teselliyi mesela kendinden daha kötü durumda olan insanlara bakmakta bulabilir. Bu biraz böyle polyannacılık gibi ya da çok aşırı iyimserlik gibi gelebilir ama yani mutluluğun da bir şey sınırı yok. Yani daha ne kadar mutlu olabilirim hırsıyla yaşamak insanı mutsuz eder. Ama kendi koşullarında mutluysa, daha yukarıya bakıp hani imrenmek yerine daha aşağıdakilere bakıp ondan bir ders çıkarıp şükredebiliyorsa, kişi o noktada bence mutlu olabilir. Çünkü hayat hiçbirimize eşit koşullarda sunulmuyor. Hiçbirimiz eşit koşullarda yaşamıyoruz. Yani kimimize daha acımasız davranıyor doğuştan itibaren. Kimine şanslıdır, daha iyi. Onu pamuklar içinde sarıyor, sarmalıyor. Ama dediğim gibi bir kez verilmiş bir şey hayat bize. Onun için ne olursa olsun koşullar, bir şekilde o yüreği karartmamaktan yanayım.
Evet. Peki Lale Hocam, sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı mutlulukla ilgili benim ihmal ettiğim?
Ya en önemli şey aslında burada karşımıza çıkan sosyal ilişkiler olmaya başlıyor. Bizi ayakta tutan bir şey sosyal ilişkiler. Ben kendi çocukluğumdan da hatırlıyorum. Bir mahalle kültürüyle büyüdük. Benim annem de tek başına.
Siz eşi... Ankaralı mısınız hocam?
Yok, hayır, Mersinliyim ben. İşte eşini... Ben bir yaşındayken, yani kucağında bir yaşında bebek varken kaybetmiş bir annenin çocuğuyum. Ama orada baktığım zaman o dönemki ilişkilere, komşular işte kapı açılmadığında işte iyi misin, bugün kapın açılmadı derlerdi.
Siz yani babanızı hiç görmediniz?
Görmedim. Ay. Evet, görmedim. Hı. Bir yaşındayken kaybetmişim. Allah rahmet eylesin. Ama hem anne hem baba olan çok güçlü bir annem vardı.
Çalışıyor
her türlü
muydu?
Her türlü ev hanımıydı ama her türlü ekonomik zorluğa katlanan çocukları için, az önce bahsettiğiniz örnekteki gibi.
Evet,
hani o
evet,
güç işte anlam, yani hayatın anlamı. Orada çocuklarına bir adanmışlık var ve onu ayakta tutuyor.
Nasıl, gelirin nasıl sağlamış acaba?
Yani bir bankur maaşı vardı ki? İşte el işi işlerdi. Evet
vardı.
Vesaire. Böyle biraz tabii ki ekonomik sıkıntılar yaşayan
olmaz
bir kadındı
mı?
Ama
olmaz
ben
mi?
Onun yüzünden gülücüğü hiçbir zaman eksik
ya,
görmedim.
Gerçekten.
Dolayısıyla
kıymetli.
Mutlu bir anneyle büyümek o kadar güzel
çok
bir
değerli.
Şey ki. O kadar zorluklar içerisinde dayanabilmek, işte burada anlamı görüyorsunuz. Yani hayatta çocuklarına adanmışlık, hedefi var, amacı var, onları okutmak gibi bir niyeti var. Ve komşuluk ilişkileri,
kaç
sosyal ilişkiler,
Lale
dört kardeşiz.
Dört.
Biz evet, en küçük bendim. Oradaki sosyal ilişkilerin oradaki gücü aslında çok sağladığını düşünüyorum ben. Mesela bir deney yapılmış. Sally Dickerson Kaliforniya Üniversitesi'nde birçok deneyi var bu konuda. İşte $20 verilmiş iki gruba. Bir gruba denmiş ki kendin için harcayacaksın. Bir gruba denmiş ki başkası için harcayacaksın bu $20. Bu $20 harcadıktan sonra akşam gün sonunda sorulduğunda başkası için harcayan grubun daha tatmin olduğu, daha mutlu olduğu görülmüş. Yani burada aslında bizim gerçekten sosyal ilişkilere, sosyal bağlara çok ihtiyacımız var. Yardımlaşmaya çok ihtiyacımız var. Bütün zorluklar, hayat zor, hayat çok kolay değil, çok böyle gülü gülistanlık değil. Her an karşımıza zorluklar çıkabiliyor, şu an olmasa da. Ama bunları aşabilmek için o güçlü sosyal bağları kaybetmememiz gerekiyor. Toplumsal olarak da, yani hem aile, zaten aile toplumun küçük bir örneği, hem aile içerisinde hem toplumda bunları kaybetmememiz gerekiyor. Çok yakın zamanda çok ciddi bir deprem yaşadık. Ben de Malatya'daydım o zaman. Gerçekten
deprem esnasında evet, mı oradaydınız
tabii, hocam? Tabii ki depremde Malatya'daydık. Ve gerçekten o yardımlaşma duygusu insanı ayakta tutan bir şey oluyor. Sadece kendinizi değil, birisine bir şey yapabilmek, yardım edebilmek, el uzatabilmek. Çünkü orada zaten psikolojik yardımın ilk şartı önce yaşam şartlarını düzenlemek. Yani barınma, sığınma, yemek, beslenmeyi düzenlemek. Evet, yoksa psikolojik ilk yardım, yani beslenme ya da barınmasa tabii ki barınması olmayan kişiye psikolojik ilk yardım yapamıyorsunuz zaten. Önce temel yaşam ihtiyaçları karşılanacak. Ama oradaki o dayanışma insanı o kadar işte diyorum ya, her türlü nasıla katlandıran bir olay oluyor. Yani o güçlü sosyal bağları devam ettirebilmemiz toplum olarak, mutlu bir toplumda gerçekten çok önemli. İşte o ekonomik zorluklar var maalesef, çok ciddi başka sorunlar var. Ama bunlarla baş edebilmek için önce o bağları kuvvetli tutmamız gerekiyor.
Hatice Bey'in dediği gibi galiba önce sağlıklı olmamız gerekiyor.
Kesinlikle.
Fiziksel olarak. Şimdi yaralara yama olur mu o zaman? Bunu konuşacağız biz az sonra. Yaralara yama olur mu? Atilla Şenko'nun Hepimizin Yarasında kitabından söz edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Yalnız ben biraz daha konuşsam mutsuzluk programı yapacak gibiydim, biliyor musunuz? Öyle hissettim. O yüzden ben hemen kitaba geçeyim.
Açık açık okun aklını yaz. Aynı yoldan geçmesin hiç kimse istemem. Duysun herkes, ibret alsın, dokun aklını yaz.
Sesler, renkler, düşler. Sevgili dinleyenlerimiz, işte bu kitabın, yani elimdeki kitap, az evvel söylemiştim ya, Hepimizin Yarasında Atilla Şenko'nun. Bu kitabın arka sayfasında yazanlar bunlar. Yılın en kısa gününde yolları Ankara'daki bir köşkte habersizce kesişen Emsile ve Heval'in öyküsünün peşine düşen Hepimizin Yarasında yersiz yurtsuzluğa, dilsizliğe, vatansızlığa, ırkçılığa, toplum baskısına içten bir tanıklık. Atilla Şenkon, tüm parçaları zamanla yerine oturan bir yapboz misali kurguladığı anlatıda hangi evde, mahallede, coğrafyada geçtiği fark etmeksizin ortak yaralara sahip olduğumuzu bize anımsatırken herkesi usulca kendi yarasını düşünmeye çağırıyor. Evet, bu nasıl bir çağrı böyle? Bakalım nasıl
şimdi,
oldu bu işler?
Kitabın arka kapak yazısını yazan editörüm sevgili Buse'ye bir selam gönderelim. Sonra onu çok güzel seslendirdin sevgili Yasemin.
Ay,
senin
de
sesine,
ederim.
Soluğuna, teşekkür ağzına ederim. Sağlık.
Daha iyi diyelim. Olabilirdi. Canlı yayın hataları var.
Estağfurullah. 2,5 yılda ortaya çıkmış küçücük bir kitap aslında. Ben biraz demir leblebiye benzetiyorum. Hani böyle küçük, yemesi kolay gibi görünüyor ama hazmı zor bir roman oldu açıkçası. Hem yazarken beni çok uğraştırdı, çok üzdü. Okurdaki karşılığının da ondan farklı olmayacağını düşünüyorum.
Okuyup söyleyeceğim karşılığı.
Teşekkür ederim.
Ben teşekkür ederim.
Tabii yani küçük ve ince bir kitap olunca ne kadar demir leblebi de olsa tüketmek her zaman öyledir ya. Üretmekten daha kolay bir şey yani. Ve 2,5 yılda yazdığım bir şey. Belki 2,5 saatte okunabilecek. Ama okunup bitirdikten sonraki yolculuğunun okurda süreceğini düşündüğüm, hatta bunu iddia ettiğim romanlarımdan biri oldu. İki ana damarı var aslında
beni,
romanın.
İki ana damarından önce beni çok yordu dediniz.
Evet.
Yorulduğunuz süreçler nelerdi mesela?
Bir araştırma süreci. Tabii biraz böyle tarihe dayalı yanları olduğu
öyle
için
mi?
Tarihe bir tanıklık. Yani ben böyle kurdum, böyle istedim gibi bir şansım yok.
Tamam.
Sonuçta bir tarihe tanıklık ediyorsak bunun hiç kuşkusuz araştırması, incelemesi çok sıkı yapılmalıydı. Belki bir yılı falan... 2,5 yıldan önceki bir yılı zaten araştırmalarla geçti. Okumalarla geçti, belgelerle geçti. Ondan sonra yavaş yavaş kurgu oluşmaya başladı. O anlamda beni çok yordu. İki, romanın kahramanları da beni çok yordu. Yani bazı kahramanlarla çok mutlu ilişkilerimiz olabilir.
Öyle mi?
Tabii yani onlar mutlu kahramanlardır zaten. Sakin akan bir dere vardır romanda. Onu huzur içinde mutlulukla yazabilirsiniz.
Ama buradaki
ama burada yani hem kahramanlar...
Yaralı galiba, öyle mi?
Yaralı kahramanlar, hem de biraz böyle coşkun akan bir dere var. Sakin bir dere yok açıkçası.
Tamam.
Hatta renk değiştiren bir dere var romanın içinde. Bazen mavi akıyor, bazen kıpkırmızı akıyor. Yani kan olduğu için biraz acı bir coğrafya, acı bir tarihe tanıklık var. Ama romanın özü aslında bir tek günde geçiyor. Arka kapak yazısında az önce senin de okuduğun gibi 21 Aralık bildiğiniz gibi yılın en kısa günü. Bu yılın en kısa gününde Ankara'daki bir eski zamandan kalma köşkte iki ayrı katta rastlantıyla yolları kesişen iki kahramanımız var. Bunlardan bir tanesi Emsile. Emsile Hanım. Emsile'yi biz 82 yaşında tanıyoruz. Hayli ileri bir yaşta. Aslında yaşına göre dinç olmakla birlikte bazı şeyleri artık unutmaya falan başlamış yavaş yavaş. Bir de o yapayalnız olmanın getirdiği bir yorgunluk ve çaresizlik var omuzlarında. Kendi halinde yaşıyor. Hatta mahalleliyle de böyle çok eyvallahı, selam sabahı yok.
Hangi mahallede geçiyor?
Aşağı Arancı'da geçiyor. Evet, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yakın bir yerde geçtiğini söyleyebiliriz. Hatta bir ipucu verelim okuyacaklar için. Kendi yalnızlığında, yani mahalleli de onu çok anlamaya çalışmamış zaten. O da çok onlara karışmamış. Fakat yani sonra pişman oluyor. Keşke işte zaten iki tane akrabası var tanıdığı. Onlara daha çok anlattırsaydım geçmişimi diye. Çünkü yaşamına ilişkin ilk 4 yılı, zaten 4 yıl çok kolay hatırlanacak bir şey değil. Ama onu anlattırabileceği kimse de kalmadığı için o kayıp 4 yılın peşine düşüyor. Yani o 4 yılı hatırlamaya çalışıyor ve bunu da rüyaları yardımıyla yapıyor. Öyle bir çözüm buluyor.
Bu
çok rüya görüyor.
Ömrünün hangi dönemi?
İlk 4 yılı.
İlk 4 yılı.
Evet, 1934 doğumlu Emsile Hanım. 1938'e kadar geçen o 4 yılda bir kayıp zaman var. Ve sonra gördüğü düşleri, rüyaları unutmamak için her sabah kalkıp bir deftere not ediyor. Dolayısıyla bu romanın aslında baş kişilerinden biri belki de bir rüya defteri. O rüya defterinde Emsile Hanım'ın biz geçmiş rüyalarını okuyoruz.
Onlar bize ipucu verecek.
İpucu veriyor
acaba?
Elbette. Kendisi de zaten o ipuçlarından yola çıkarak kendine bir çocukluk, yani hatta bebeklik kurmaya çalışıyor. O köşkün altında bu şekilde yaşarken bir suçtan dolayı kaçıp bir yere sığınması gereken bir Suriyeli göçmen de köşkün kapısını açık buluyor ve tavan arasına yerleşiyor. Geceyi orada geçiriyor. Çok karlı bir Ankara gecesi bu, 21 Aralık 2016.
Heval mi?
Hatta evet, o da Heval.
O da Heval.
O da Heval. Heval de yukarıda işte sabah olsun biraz karlar erisin. Çıkıp buradan kaçayım diye o geceyi öyle geçiriyor. Sabah oluyor, bakıyor hala kar var ve ortalık çok yatışmamış. Sağlıklı bulmuyor dışarıya çıkmayı. Orada biraz daha gizlenmeyi düşünüyor. Fakat canı sıkılıyor. Burası bir tavan arası olduğu için tabii işte eski sandıklar, eski bir takım bavullar falan var. Oyalanmak için biraz o bavullardan birini açıyor. Oradan da bir günlük çıkıyor. Tedif ve tenkil günlüğü diye. Ta böyle 1938'de bir üst düzey subay tarafından tutulmuş bir günlükle karşılaşıyor. Dolayısıyla alt katta Emsile Hanım rüyalarıyla uğraşırken, rüya defterinde geçmişini ararken yukarıdaki Heval'de evet böyle çok eskiye dönük tanıklık eden bir günlükte bir askerin anılarını okumaya başlıyor. Ve ikisinin hayatı böyle çok birbirine kesişen aslında, birbirine dair ipuçları taşıyan, çok ipucu vermemek için de şu anda kıvranıyorum yani çok açık vermeyelim
ben
diye.
Ben çok güzel
ama
dinliyorum böyle.
Özünde şunu tabii söyleyebiliriz. Hayat böyle bir şey çünkü. Acaba yani bu soruya yanıt arıyor. Birimizin unutmaya çalıştığı şey bir başkasının hatırlamak için çabaladığı şey olabilir mi?
Tabii ki.
Şimdi hatırlamak için çok şeyimiz var. Yani bir bellek var, bir beynimiz var. Ondan sonra fotoğraflar var, işte tuttuysak günlükler var. Tanıkları var o günlerin, dostlarımız, akrabalarımız var. Onlara sorup soruşturarak, bu belgelere bakarak, bulup buluşturarak hatırlayabiliriz. Ama unutmak için böyle bir organımız yok. Bir belleğimiz, bir şey gibi bir şey yok. Yani keşke bir düğmeye basabilsek ve değil mi, bütün böyle kötü anıları silebilsek. Demin konuştuğumuz gibi her şey çok güllük gülistanlık olur.
Her ne kadar
olur.
Şey deselerdi, hafızayı beşer nisyan ile mağludur denilse de.
Evet yani, ama neyi unuttuğumuza, neyi bağlı. Unutmadığımıza bağlı. Yani evet. Bazen tam tersi oluyor. Mutlu anları unutabiliriz de mutsuzluklar tortulanır kalır filan. Dolayısıyla böyle bir şey var romanda. Hani emsile çünkü bir şeyleri hatırlamaya çalışıyor. Ama tam da emsilin hatırlamaya çalıştığı o acı şey.
Günlükte var aslında.
Evet.
Ve peki emsilenin bu günlüklerden haberi,
haberi
yok mu?
Haberi yok.
Halbuki orası
evet,
onun evi
ama
zaten.
Ama artık oraya çıkamıyor. Yani çünkü emsile hadi biraz ipucu
yaşlı,
verelim. Evlat
zaten.
Edinilmiş. O 4 yaşında. O yüzden ilk 4 yılı bilmiyor. Ve onu ona babalık eden bir Hikmet Bey var. Hikmet Karaçar. Bir de eşi var, Meknuze Hanım. Meknuze Hanım emsileyi hiçbir zaman kabullenememiş.
Meknuze ismi nereden gelmiştir acaba? Akıleşen konunun aklına.
Biraz eski zaman tabii, dil eskitmesi çok yaptığım kadar yani. Eski zaman adlarını da düşündüm. Bu arada büyük bir olasılıkla tabii çoktan rahmetli olmuştur. Ruhuna şey olsun. Namık Kemal Ortaokulu mezunuyum. Müzik hocamızın adı Meknuze Hanım'da. Evet, Meknuze Gedikoğlu soyadını da anımsıyorum. Evet. Meknuze Hanım güzel oradan geliyor mesela.
Peki.
Böyle bir kurgusu var. Aha. Bir yandan da tabii kitabın adından gelen o hepimizin yarasında işte yaralar ve yamalardan gelen bir şey var. Bu yara böyle fiziksel oraya buraya sürttüğümüz bir yara değil hiç kuşkusuz. Tam tersine toplumsal bir yara. Hala kanayan bir yara. Ama ben hep şuna inanıyorum. Biliriz yani. Dizimizi bir yere sürtsek mesela, kanasa, önce kendi kanıyla yamanır. Sonra destek alabiliriz. Yani bir doktora gidilir, oraya dikiş atılır yaranın derinliğine göre ya da alkolle, tendür diyotla falan silinir ama romanın sloganı da zaten o. Hikmet Karaçar'ın söylediği bir söz. Her yara kendi kanıyla yamanır. Yani insan önce kendi derdine derman olmayı bilmeli. Bu dert fiziksel bir dert de olsa öbür türlü az önce konuştuğumuz ruhsal evet bir sizin denizlerinize girdim izninizle oralarda şu anda yüzüyor gibi hissediyorum ama psikiyatride de öyledir. Yani kendi önce kendi ruhuna insan derman olmayı bilecek bir şekilde. Tabii ki çok kıymetli doktorlardan yardım alacak ama yani kişinin özü de biraz derdine sahip çıkacak ve ona çözüm arayacak diye düşünüyorum. Böyle toplumsal bir yara aslında orada söz ettiğimiz şey. Aslında hepimizin yarasında zaten. Ama orada bir söz oyunu da var. Hani hepimizin arasında. Aramızda kalsın dediğimiz gibi. Aslında hepimizin arasında olan bir şey ama böyle sır gibi yıllarca saklanmış. Hatta halının altına süpürülmüş bir dertten söz ediyor kitap. Yani kitabın derdi o. Asıl hani, derdi o.
Atilla Bey, şimdi kitabın ön sayfa aslında baktığımda, kapağına baktığımda
küçük bir kız çocuğu. Hı. Çok güzel giyimli.
Böyle. Evet, Emsile'nin çocukluğu aslında
Emsile'nin
o.
Emsile'nin çocukluğu mu?
Evet.
Ama
dikenli teller var.
Dikenli teller arasında duruyor galiba, değil mi?
Evet. Biraz evet. Hazin yani. İlk bakışta mutluluk evet. veriyor gibi. O küçük şık giydirilmiş çocuk ya da bebek. Ama onun arkasında işte böyle gerçekten bir hazin yara var. Bu, bir hikaye var.
Onun tellerin arkasında da sarı kahverengiye yakın bir renk.
Evet yani o
bu,
bir
aslında... Bu rengi tercih etmenizin sebebi neydi örneğin?
Şimdi o benim tabii çok tercihim değil. Kapağı tasarlayan Tijen Hanım'ın seçimi ama 12'den vurmuş hedefi hakikaten. Yani ben çok şey sevmem. İçini ben yazmış olmama rağmen, kapağı da çok önemsememe rağmen, üstelik de bir mimar olarak yine de müdahale etmeyi sevmem. Çünkü o başka bir sanat artık. Onun sularına girip de yani bunu böyle çiz, hani rengi de böyle yap falan demedim. Hayır, hiçbir şey açıklamadı ama ben ilk görüşte aşık oldum kapağa zaten.
Çok tatlı evet.
İlk görüşte aşk da güzel bir şeydir. Görür görmez vuruldum. İşte dedim tamam, kapak tam da böyle olmalıydı. Çünkü orada Emsile'nin kayıp yıllarındaki naif şeyi görüyoruz yani. Sonradan evlat edilmiş, çok şık giydirilmiş.
Şimdi de o 4 yıl içerisinde kimin yurtta mıydı örneğin?
Onu söylemeyelim de ipucu kaçmasın.
O da kalsın diyorsunuz. Evet. Tamam, bu akşam okuyup bunu çözeceğim o
okuyacak
zaman.
Okuyacak olanlara bir şey sürpriz
peki,
kapısı
peki coğrafya ile ilgili bilgi verebilir misiniz? Hangi coğrafyada geçtiğiyle ilgili?
Coğrafyada Tunceli. Diyelim kısacası yani.
Emsile'nin geçmişi mi?
Evet. Tunceli ile bağlantılı.
Yoksa Dersin'le köşk Ankara'da olduğunu söylediniz mi?
Köşk Ankara'da. Çünkü yıllar sonra işte yani 4 yaşındayken evlat edinerek Ankara'ya getirilmiş. Hı-hı. Hikmet Bey ve Meknuze Hanım tarafından aslında el bebek gül bebek büyütülmüş. Ama bir el kızı sonuçta. Yani hani el bebek gül bebek olmak güzel bir şey ama hani o el kızı olduğu dönemde ne yaşadı, ne oldu? Yani bütün fotoğraf albümlerine falan bakıyor. Köşkte bir ipucu arıyor çünkü. Bütün fotoğraf albümleri 4 yaşından sonra başlıyor. 4 yaşından önce nasıldı, kimin neydi bilmiyor.
Günlük
bunları evet var, günlükten ve biraz rüya defterlerinden
çok
çıkarıyor.
Merak ettik ama.
En sonunda da bu iki akış işte köşkün iki ayrı katındaki şey 24 saat sonunda birleşiyor ve kesişiyor. İşte o söyleyemediğimiz, konuşamadığımız sır sürpriz de orada açığa çıkıyor zaten.
Evet,
bu kapsamda bir roman.
Hayırlı uğurlu
çok
olsun.
Çok teşekkür ederim.
Çok güzel. Everest romandan çıkmış sevgili dinleyenlerimiz. Evet. Everest yayınlarından çıkmış. Hepimizin
yani bu pazarda Ankara'da olanlar için söyleyelim. Kavaklıları'daki Penguin Kitabevi'nde kitabın ilk imza etkinliği olacak. Saat 2 ile 5 arasında.
Harika.
Biz Ankara'da dinleyenler varsa Penguin Kitabevi'nde onlarla kitabı daha ayrıntılı konuşabiliriz. Belki.
Çok güzel. Peki örneğin madem mutluluktan bahsediyoruz. Bir taraftan romanla da bir bağlantısı olsun. Emsile Hanım'ı en çok mutlu eden şey ne oluyor? Bunu söyleyebilirsiniz.
Bu tabii bu ipucu değil. Aslında değil. Şey hani sürprizleri yavaş yavaş kaçıyor ama söyleyelim. Hikmet Karaçar'ın yani evlat edilmiş olan Hikmet Baba dediği
günlüğü yazan kişinin
tamam. Evet bir emir eri var. Demir. Emir eri Demir adı da böyle bir söz emir oyunu Demir. Da var orada. Bu emsilecik ona aşık aslında. Yani hayatta tanıdığı ilk erkek ve ilk aşk o. Demir'le kurduğu ilişki. Ki işte onların da belli bir dönemi var biliyorsunuz. Yani o erliğini yaptığı süre için Hikmet Karaçar'ın hizmetine verilmiş bir emir eri bu. Tezkeresini aldıktan sonra da Ayvalık'a dönüyor. Ama o bir yıl Emsile için hayatının en mutlu olduğu yıl. İşte yani mutluluğu sorsak Emsile'ye, mutluluk nedir desek.
Demir'le
geçirdiğim o yıl zaten diyor kitapta da. Güzel bir soru oldu Yasemin. Yani evet Emsile hakikaten bütün ne gördüyse hayatta o demirden görmüş.
Peki o bir yıl içerisinde nasıl bir ilişkileri oluyor? Yani bir arkadaşlık mı yoksa hani bir evlilik falan bir şey?
Hayır hayır hiç öyle bir şey yok. Hatta yine tabii çok ipucu veriyor olacağız ama bir sakınca görmüyorum. Emsile kullanılıyor. Çünkü emsile dilsiz aslında. Evet. Bir şeyleri söyleyemiyor. Demir de bundan istifade ediyor açıkçası yani. Ben onu ne yapsam işte kapı arkasına da sıkıştırsam merdiven altında
ama yine
da.
Ama yine de mutlu.
Yine de mutlu. Çünkü belki de hayatında gördüğü en sevgi dolu insan Demir. Ve onu öyle görmüyor yani kullanıldığını düşünmüyor ki. Yani onunla kalacak belki ileriye ilişkin bir şey olabilir diye düşünürken.
Kaç yaşlarında yaşıyor bunu bu ilişkiyi?
Bu ilişkiyi yaşadığında da Genç yani ilk gençliği i̇lk değilse gençliği. Bile evet gençliğinin sonlarına doğru bir dönemde yaşıyor. Ondan sonra zaten artık hayatında hiç kimse olmuyor. Yani tamamen Meknuze Hanım ve Hikmet Bey gibi iki yaşlı insana bakmakla geçen. Hatta Hikmet Bey de erken vefat edince kendisini hiç sahiplenmemiş olan biraz böyle kötü masalların cadısı gibi diyebileceğimiz Meknuze ile baş başa kalıyorlar. Meknuze Hanım'ın da ona çektirmediği yapmadığı kötülük yok. Buna rağmen hani işte o vicdan vefa borcuyla falan Meknuze Hanım'ı ölene kadar bakmış bakıyor. Bir emsilecikten söz ne ediyoruz. Güzel.
Peki Heval için nedir mutluluk?
Heval mutlu mu? Mutlu olabilir miyi bilmiyorum. Yani Heval bir Suriye göçmeni. Oradaki iç savaştan sonra kaçıp geliyor. Burada bir tutunacak dal arıyor aslında. Ve tabii şeyin farkında yani bir başka ülkede misafir olduğunun ayırdığında bir kahraman. İşte kim ister ki diyor toprağından ayrılmak. Kim bir bavula ne sığarsa alıp terk etmek ister vatanını toprağını ama mecbur kalıyor buna. Ve onun bütün ümidi ve ideali de bir gün oradaki topraklar da kan duracak, tekrar yeşerecek ve vatanına, ülkesine geri dönecek. Bütün beklentisi bu. Heval'e ilişkin başka bir ipucu vermeyeyim. Çünkü o bütün şeyi kaçırabilir ama biraz işte dediğim gibi böyle acılı insanlar var. Yaralı bir konu var. O yüzden beni yazarken Üzdü ama iyi ki yazdığım romanlardan biridir. Yani bir telef öyle durur benim külliyatımın içinde ki bu 13. kitabım. Bir de hepimizin yarasında için aynı telef şeyi düşünüyorum. Evet, o da beni telef etmişti. Ve hatta yani büyük söylememek gerekiyor. Ben telefin o şeyinden çıktıktan sonra demiştim ki ben bir daha böyle tarihi kurgulu acıklı bir şeyin içine düşmeyeceğim. Çünkü psikolojim hakikaten allak bullak oldu. Yani ben o rüyaları gördüm, o kahramanlarla özdeşleştim, o acıları yaşadım falan ama sonrasında işte yine hepimizin yarasında gibi bir konu, bir dert deşti beni. Öyle olunca duramıyor. Mürekkep akıyor. Evet. Öyle bir kitap ortaya çıktı. Geçen hafta yayınlandı daha. Hatta benim elime iki gün önce geçti. Evet, bu masada da ilk defa konuğumuz ve seninle konuşuyoruz. Onun için çok büyük bir ayrıcalık ve benim için de çok mutluluk. Dünya Mutluluk Günü için güzel bir şey oldu benim
dedim
açımdan.
Dedim ya ben mutluyum işte kitabı almışım elime. Yepyeni bir kitap pırıl pırıl. Peki bugün hepimizin yarasındadan bahsettik. Biraz da 21 Mart Dünya Şiir Günü'ymüş yarın. Ondan bahsedelim mi? Şiir nedir?
Evet, şiir türlerin en zoru. Başımın da tacı. Ama işte bu kadar kitaptan söz ettim. Şiir yazmadım. Yani bırakın şiir kitabı yayınlamayı.
Gerçekten. Evet.
Yani çocukken biz şiir yazmışızdır. Yani böyle dörtlükler halinde ne kadar şiir denebilir bilmiyorum. Yani işte bir evet milli gün için olabilir falan. Belki sipariş üstüne okulda istek üstüne yazılmıştı. Onun dışında şiir hakikaten yazmadım. Çünkü şiir çok zor bir tür. Yani sözcük tasarrufu gerektiriyor falan filan diye. Ama şiir çok seviyorum. Yani şiir okumayı çok seviyorum. Hatta yazarların böyle bazı ritüelleri vardır ya işte. Kahvem olmadan asla yazamam, kedim olmadan, sessizlik olmadan filan. Ben de bir yeni romana ya da yeni metne başlayacağım zaman gün içinde şiir okuyorum. O beni çok güzel arındırıyor. Yani böyle dert tasa, dünyaya ilişkin kişisel ya da genel ne varsa özellikle de Gülten Akın'ı çok seviyorum. Onu da burada rahmetli ananın. Başucumda durur böyle bir kutsal kitap gibi. Gülten Hanım'ın bütün şiirleri. Oradan açarım böyle bir şiir, birkaç dize falan. Ruhumu bir güzel yıkarım, temizlerim. Gerçekten ondan sonra masa başına geçip ne yazacaksam yazarım. Dünya Şiir Günü de evet yarın şimdiden kutlu olsun. Bütün şairlere de selam olsun tabii.
O zaman hepsine. Yarın Hoş Sohbet Sokağı'nda Yasemin Pamukçu bir şiir okusun. Buradan da
evet,
onun...
Ben de zevkle dinleyeyim. Biz
İnşallah,
de zevkle dinleyelim. Radyolarımızın başında.
Sevgili dinleyenlerim, saatlerimiz 16.52 gösteriyor. Başkent Ankara'da Hoş Sohbet Sokağı'nda sizlere veda ediyoruz artık. Çok teşekkür ederiz Lale Hocam.
Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi.
Lale Gönerir Erbay, psikiyatri uzmanı, Profesör Doktor Lale Gönerir Erbay bizimleydi. Ve aynı zamanda da Atilla Şenkon ve hepimizin yarasında yanı başımızdaydı. Emsile Hanım ve Heval de bizimle birlikteydi bugün. Çok güzel bir sohbetti bence. Büyük bir heyecan duyuyorum. Ben her ne kadar küçük ipuçları alsam da bu akşam bu romanı, öyküyü mutlaka bitireceğim. Sevgili dinleyenlerimiz, Tolga Kökten de çalıştık teknik masada. Özlem Öztaş, Didem Güner'i birlikte hazırladılar programı. Ben Yasemin Pamukçu. Yarın yine aynı saatte birlikte olmayı umut ederek ayrılıyorum huzurlarınızdan. Hoşçakalın. Hoş Sohbet Sokağı.
Her şeyin mevsimde. Günde bir tane portakal.
Doktor Jacob, her şeyin.
Bütün sporların neredeyse yüzünden.
Türkiye'nin
Sesi Radyosu'nda. İlginç bir hikayemiz var aslında.